Ve bugün hava bu kadar güzel olmuş olmasına rağmen yine buraya gelmiş olmanız bir onurdur. Aslında Rab'be büyük bir onurdur. Eminim ki Rab de çok çok seviniyor sizlerin buraya gelmesine. Rabbin sözü hamdolsun iyidir. Her defasında bize söyleyebilecek, bizi kendimize gelmesini sağlayabilecek birçok uyarılarla dolu Rabbin sözü. Abdullah bugün güzel bir ayet okudu. Yasanın tekrarında Tesniye kesiminin birinci bölümünden bir ayet okudu. Gerçekten uyan bir ayetti. Ve bize tekrar anımsattı ki hayatımızın her alanında durum ve şartlar ne olursa olsun Tanrı'yı önde tutmamız gerekiyor. Yaşamımızın merkezini Tanrı'nın alması gerekiyor ki bugünkü konumuz da zaten bunu tam olaraktan bize açıklıyor sevgili kardeşler. Onun için bizler Rabbin sözüne sımsıkı sarılırken, o sözden yararlanmaya çalışırken, öbür yandan da Rab'be bakmaya, Rabbin ardından gitmeye, onu izlemeye her birimiz özen gösterelim. Bunu defalarca ben buradan söylüyorum, yine söylüyorum, yine söyleyeceğim, söylemeye de devam edeceğim. Çünkü her birimizin bu tür uyarılara ihtiyacı var sevgili kardeşler. Ben özellikle sana hoş geldin diyorum. Seviniyoruz. Arzumuz buradaki ruhsal gerçekleri senin de iyi bir şekilde kavrayabilmen. Kafanda, yüreğinde oluşan soruları sorabilmen cesaretle. Aşağıdaki sohbet zamanında ve birlikte sohbet havası içerisinde mümkün olduğu oranda Rabbin sözüne dayalı bir şekilde senin sorularına da yanıt vermek isteriz. Gerçekten bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Evet sevgili kardeşler, geçen hafta dediğim gibi 11. bölümün 4. ayetine kadar olan kesimini özetlemiştim. O parçayı özetledikten sonra 5'ten 9'a kadar olan o kesimi aldık ve o kesim içerisinde kaldık ve o kesimi bitirmeye çalıştık ama zaman buna yetmedi bazı haftalarda olduğu gibi ve düşündüm ki geçen pazar araya da çok fazla girmeler oldu, takviyeler oldu, bu yanlış değildi ama zamanlama yanlıştı, bunu aşağıda da yapabilirdik ama maalesef burada oldu. Onun için şöyle düşündüm, bu 5'ten 9'a kadar olan parçayı tekrar ele alalım, bir tekrar gibi belki olacak bir kısmı. Sonunda da kaldığımız noktadan devam ederiz, hiçbir şekilde şey yapmadan, bir kopukluk olmadan devam edebiliriz. 11. bölümü açalım, yaratılış 11. bölümü açalım. Hacı istersen oradan bir Türkçe kutsal kitap verebilirsen iyi olur. Dolapta Abdullah. Bir zahmet Şahin arkadaşımıza en azından gözleriyle takip etme imkanı olur. 11. bölümü açıyoruz. Bölümün 5. ayetiyle 9. ayetler arasındaki kesimi sizlere okuyacağım. Değişiklik olsun, kalkın yine ayağa. Kaldırayım sizi ayağa Rabbin sözüne saygıdan dolayı. Evet, bölüm 11, yaratılış 11, 5. ayetten 9. ayete kadar olan parça. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar. gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu diyor. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı. Evet. Oturalım. Şimdi bu okuduğumuz ilk 5 ve 6. ayetlere baktığımızda Rab insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağı indi ve şöyle dedi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek. Dikkat edin, hiçbir engel ne olursa olsun, önlerine Tanrı da geçmiş olsa onu da hiçe sayarak, hiçbir engel tanımayarak, ne kafalarında oluştuysa, ne biçimlendiyse onu yerine getireceklerdi. Şimdi bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Farklı diller insanı her zaman birbirinden uzaklaştırabiliyor. Ben uzun yıllar önce buraya geldiğimde 91'lerde Almanca dilini hiç bilmiyordum ve eşimle onun ailesini ziyarete gittiğimde Almanca konuşuluyordu. O bana tercüme ediyordu. Ama bir tercüme işi olmamış olsaydı aramızda çok büyük bir mesafe olacaktı. O mesafeyi Kristen'in tercüme etmesiyle, eşimin tercüme etmesiyle o mesafe bir şekilde ortadan kalkmış oldu. Ama burada insanların aynı dili konuştuğunu okuduk. Demek ki insanların aynı dili konuşmuş olması insanlarda bir dezavantaj değil, bir avantaj sağlamış oldu. Yani çok büyük yararlar sağlıyordu aynı dili konuşmuş oldukları için. Zaten aynı dili konuşmuş olduklarından her alanda çok büyük bir şekilde, büyük oranda ilerlemeler olmuştu. Aynı dili konuşuyor olmalarından dolayı. Ama bu insanlarda eksik olan bir şey vardı. Neydi o? Artık yaşamlarının merkezi Rab Tanrı değildi. Neydi yaşamlarının merkezi? Kendileriydi. Yani yüreklerinde artık ben oturmuştu. Tanrı yok. Tanrı değil, Tanrı çok uzakta, Tanrı tamamen benliğin dışında ve ben kavramı yürekte egemendi sevgili kardeşler. Onun için şunun altını önemli çizmek isterim. Tanrısız, Rabsiz bir yaşam ya da tanrısız insan bir hiçtir sevgili kardeşler. Bunu anlayabilmek için bu Babil halkının durumuna baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bu insanlar, bu insanların yaşamları uzay gibi bomboştu, tamamen karanlık içerisindeydi, anlamsız ve kurak bir yaşam içerisindeydi bu insanlar. Şimdi günümüze baktığımızda, içinde yaşadığımız bu döneme baktığımız zaman da farklı bir şey görmüyoruz. Aşağı yukarı aynı durumu görmek mümkün sevgili kardeşler. Teknolojik gelişmeler, dünyadaki teknolojik gelişmeler ne yapıyor? İnsanı ister istemez çok farklı yönlere kaymasını, farklı yönlere doğru gitmesini sağlayabiliyor. Farklı yönlere sürükleyebiliyor teknolojik gelişmeler. Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki bu gelişmeler yanlış değil. Teknolojik gelişmelerin bize ifade edilmeyecek oranda yararları var. Teknolojik gelişmeye Tanrı da karşı değil. Ama bizler bu teknolojik gelişme akışına kendimizi kaptırmamaya, yani hayatımızın önüne teknolojinin geçmesine, hayatımızın merkezini almasına izin vermeyelim. Bu yönde kendimize dikkat edelim sevgili kardeşler. Teknolojik gelişmeler insan yaşamına kesinlikle destek olmalı. İnsan yaşamına yardımcı olmalı. Ama dediğim gibi yaşamımızın merkezine, yüreğimizin efendisi olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Teknoloji biliyoruz ki insan yaşamını çok ama çok kolaylaştırıyor. Özellikle tıp alanına baktığımız zaman insanlar bıçak bile kullanmadan, lazer dediğimiz tekniği kullanarak bıçaksız ameliyatlar yapıyorlar. Hatta ben bir keresinde duydum, ülkemizde sünnet bile artık bıçakla değil lazerle yapılıyor. Yani hiçbir şekilde kan akıtılmadan, daha az acıyla, bıçak kullanılmadan bu operasyon, bu ameliyat diyelim, gerçekleştiriliyor sevgili kardeşler. Onun için insan yaşamını ister istemez bu teknolojik gelişmeler kolaylaştırıyor. Ve ulaşım ve iletişim alanına baktığımız zaman insana inanılmaz kolaylıklar sağlıyor. Bir mektup yazıyoruz, zarfa koyuyoruz, zarfı yapıştırıyoruz, üzerine bir pul, postaneye gidiyoruz, postane onu alıyor, bir miktar ödüyoruz, postane onu bir takım kişiler aracılığıyla gerekli olan noktalara ulaştırıyor, o noktalarda onu gitmesi gereken yere gönderiyor. Yurt dışı ise 4 gün, 5 gün, 6 gün, hatta 1 hafta alıyor, yurt içi ise belki 1 günü alıyor, değil mi? Şimdi teknoloji yani bu ulaşım alanında ya da iletişim alanındaki gelişmelere baktığımız zaman e-mail diye bir olay çıktı. Elektronik posta. Ne yapıyor bu? Bir tuşa vurmakla anında haberi karşı tarafa ulaştırıyor. Hiçbir şekilde oturup zaman ayırıp bir mektup yazmamız gerekmiyor, değil mi? Yapıştırma derdi, pul derdi, yalama derdi yok. Bir tuşa basmakla işi götürüyor. Onun için teknolojik gelişmeler bir açıdan tabii ki çok güzel, ama öbür açıdan da değerli kardeşler, bu internet dünyası o kadar güzel ama bir oranda da tehlikeli. Özellikle evlilik ilişkilerini bozuyor. Çünkü insanlar o pornografik dünyaya ister istemez giriyor ve o pornografik dünya içerisinde aile ilişkilerini, karı koca ilişkilerini, ana babayla çocuklarıyla olan ilişkiyi ne yapıyor? Bozuyor, yıkım getiriyor sevgili kardeşler. Ama o açıdan söylüyorum, teknolojik gelişmeler her ne kadar güzel olmuş olsa da baktığımız zaman, geniş çapta baktığımız zaman insanın bazı yönlerine yarar getirmiyor sevgili kardeşler. Yarar getirmiyor. Yani insan yalnızlığını giderebilecek yeterlilikte olmadığını buradan söyleyebiliriz. Özellikle vurgulamıştım anımsarsanız geçen hafta. Değil mi? İnsanlar o yalnızlığını gidermek için o teknolojinin en son gelişmelerini evine kuruyor adam. Örneğin surround sistem diyorsun, değil mi? Çok güzel bir ekran, tam sinema ortamı. Popcorn'unu da yapıyorsun, kolanı da eline alıyorsun. Değil mi? Tam sinema ortamı. Harika bir şekilde sinemaya gitmeye gerek yok. Adam o boşluğunu o şekilde ne yapıyor? Gideriyor, ihtiyacını karşılıyor. Ama adam yine yalnız. Yine o yalnızlığını bir şekilde, o boşluğu gideremiyor. Ortadan kaldıramıyor sevgili kardeşler. Ve şunu da özellikle vurgulamıştım. Bu teknolojik gelişmeler, teknolojik buluşlar, bilimsel buluşlar evliliğin sağlıklı biçimde devamını da sağlayabilecek yeterlikte olmadığını görüyoruz. Değil mi? Bakıyorsun o kadar büyük ilerleme var teknolojik alanda ama yine boşanmaların sayısı çok büyük oranda. Bazı ülkelerde %80'leri bulmuş vaziyette değerli kardeşler. Almanya'da da bayağı boşanmalar geçen gün Perşembe günü ben cezaevine gidiyorum. Bu işi birlikte yaptığımız bir arkadaş var. O da İngilizce grubuna bakıyor. Ve o söyledi ve söylerken gözleri yaşlı yaşlı söyledi. Oğlu ayrılıyor eşinden. İki çocuğu var. 12 yıldır, 13 yıldır evli ve ayrılıyorlar. Ve bunu bir baba olaraktan söylemek bile ona büyük bir acı veriyor. Yani görüyoruz ki aile ilişkilerine, evlilik ilişkilerine bile o evlilik ilişkilerinin devamını sağlayabilecek yeterlikte güçte değil sevgili kardeşler. O aile bütünlüğünü, evlilik bütünlüğünü koruyabilecek yeterlikte değil. Onun için en çağdaş yöntemler sevgiden yoksun yüreklere su dökebiliyor mu? Sevgiden yoksun yüreklerin sevgi ihtiyacını giderebiliyor mu sevgili kardeşler? Kesinlikle değil. Eğer gidermiş olsaydı geçen hafta vurguladığım gibi psikologlar ortaya çıkmazdı değil mi? Ya da ruhsal danışmanlar, ruh bilimciler ortaya kesinlikle çıkmazdı. Bu insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Neden? Çünkü insanın ya kendisinde bir sorun var, ya aile ilişkisi içerisinde bir sorun var, ya da iş hayatı yaşamı içerisinde bir sorun var. Patronuyla ilişkisi bozuk, iş arkadaşıyla ilişkisi bozuk ve adam bu sorunlara çözüm arıyor. Çözümü nerede buluyor? Çözümü nerede buluyor sevgili kardeşler? Psikologda buluyor değil mi? Ruhsal danışmanda buluyor. Gidiyor, sorununu anlatıyor. O kişi ne yapıyor? O kişinin sorununu ortaya çıkmasını sağlıyor. Arkeolog ne yapıyor? Tarihi toprak üstüne çıkartıyor. Psikolog da ne yapıyor? Kişinin geçmişini açığa çıkartıyor. Ama öyle bırakıyor. Ona çözüm getirebilecek yeterlikte değil. Her ne kadar bir takım yararlar sağlamış olsa da insan yüreğindeki o boşluğu doldurabilecek yeterlikte değil sevgili kardeşler. Onun için bu noktada şunun altını çizmekte yarar görüyorum. Yüce olan Rab Tanrımız insanın bilgi birikiminden, insanın yükselişinden hiçbir zaman korkmadı. Yani Tanrı Babil halkına baktığında onların ilerlemiş olması, onların ilerleme alanında iyi bir noktaya gelmiş olması Tanrı'yı üzmedi. Tanrı'yı Tanrı hiçbir şekilde bozmadı değerli kardeşler. Çünkü Tanrı insanın her zaman gelişmesinden yana, teknolojik olarak olsun, bilim alanında olsun, her alanda Tanrı insanın gelişmesine izin veriyor. Eğer Tanrı izin vermeseydi değerli kardeşler, ne tıp alanında bir ilerleme olurdu, ne başka alanlarda bir ilerleme olurdu. Tanrı izin verdi, Tanrı bunu bir şekilde bıraktı ve bunun sonucunda da bu tür gelişmeler güzel bir şekilde oldu. Tanrı'nın araya girmesi, bu insanlar bir kule dikmeye çalışırlarken Tanrı'nın araya girmesi onların gelişmesinden dolayı değil, tersine ileride olacak olan daha büyük sorunları ortadan kaldırmak amacıyla onlara göstermiş olduğu sevgiden dolayı araya girdi. Tıpkı bir babanın ya da annenin ateşe doğru, sobaya doğru yaklaşmakta olan çocuğunu araya girip engel olduğu gibi. Nasıl ki değil mi? Sobaya yaklaşırken of cız diyoruz, hemen araya giriyoruz. Çocuğumuzun elinin yanmasına engel oluyoruz. İşte Tanrı da insanın eğer bıraksaydı çocuğun eli yanardı. Eğer biz bıraksak çocuğun eli yanar. Çok kötü bir şekilde. Eğer Tanrı da buradaki insanların önüne geçmemiş olsaydı çok daha korkunç boyutlarda büyük sorunlar ortaya çıkacaktı sevgili kardeşler. Onun için Tanrı ne yapıyor? Aşağı iniyor. Gelin diyor, aşağı inelim, dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Şimdi şunun altını önemli çizmiştim, hatırlayacaksınız, anımsayacaksınız geçen hafta. Tanrı'nın aşağı inmiş olması neyi gösteriyordu? Anımsayın hemen. Tanrı'nın aşağı inmiş olması, araya girmiş olması neyi gösteriyordu bize? Kendini alçaltması. Evet, Tanrı'nın vurdum duymaz bir Tanrı olmadığını gösteriyordu. Yani Tanrı'nın aşağı inip insanla ilgilenmesi, insanla ilişki içerisine girdiğini, insanla ilgilendiğini, insanın ortaya çıkardığı eylemlere duyarsız olmadığını, insana değer verdiğini çok açık bir şekilde bize gösteriyordu sevgili kardeşler. Çünkü Tanrı hiçbir şekilde onların o sevgiden, o merhametten yoksun kalmalarını kesinlikle istememişti. Bu yüzden aşağı inmişti. Tanrı biliyorsunuz insanın günahından dolayı ne yaptı? Tufan sularıyla, tufan göndererek tufan sularıyla insanı ortadan kaldırdı. Aynı biçimde Tanrı bir şeyler yapabilir miydi? Tamam, tufanla yargılamayacağı sözünü vermişti Tanrı. Ama bu demek değildi ki Tanrı insanı hiçbir zaman ortadan kaldırmayacak. Tanrı farklı biçimde o insanların ortadan o insanları ortadan kaldırabilirdi bir şekilde. Ama kaldırmadı. Neyi tercih etti? Dillerini karıştırmakla yetindi sadece. Bu onun aslında sevgisini gösteriyor sevgili kardeşler. Tanrı insanı yok etmedi, ortadan kaldırmadı, onlarla yakından ilgilendi. Bir de hemen hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Çünkü önemlidir buradaki gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ifadesinde tekil olmadığına dikkat edin. Gelin aşağı aşağı ineyim, onun dillerini karıştırayım demiyor. Gelip aşağı inelim diyor, dillerini karıştıralım. Yani çoğul bir ifade var burada. Hemen burada şunu görmemiz gerekiyor. Nedir buradaki nokta? Baba Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh'un bir bütünlük içerisinde hareket ettiğini gösteriyor. Çoğulluk var burada. Tanrı demiyor aşağı ineceğim, şunu şunu şunu yapacağım. Tersine diyor aşağı inelim diyor. Demek ki kişilerden söz ediyor. Orada bu noktada birçok kutsal kitabın birçok yerinde bunu görüyoruz ama burada da bunu söylemekte yarar görüyorum. Geçen hafta bunu atlamıştım bu noktayı. Ama burada yolda gelirken Sami de bir şekilde anımsattı bana. Belki hızlı bir şekilde onu hatırlatalım. Bu noktada Tanrı'nın üçlü birlik içerisinde, bir düzen içerisinde hareket ettiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi okuduğumuz bu kesim 5. ayetten 9. ayete kadar olan kesim aynı zamanda şu gerçeği de öne çıkarıyordu. Neydi o? Tanrı'nın keyfi olarak hareket etmediğini açığa çıkarmış oluyordu. 5'ten 9'a kadar okuduğumuz ayetler içerisinde açık bir şekilde bunu da görüyoruz. 6. ayette ne okumuştuk? Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar. Şimdi burada şu gerçek ortaya çıkıyor. Tanrı'nın onları sabır ve sevgiyle beklediğini, Tanrı'nın sabır ve sevgiyle onları izlediğini bize gösteriyor. Tanrı onları izledi. Hemen harekete geçti mi? Hayır. Bir süre sabırla bekledi. Niye bekledi? Kafalarındaki düşüncenin olgunlaşıp bir noktaya gelsin ve onlar harekete geçtiği anda Tanrı da harekete geçsin. Ta işin başında kafalarında bir düşünce oluştu. Kafalarında o düşünce oluşur oluşmaz Tanrı hemen paldır küldür harekete geçmedi. Ne yaptı? Bekledi. Sabırla bekledi. Onları sabırla izledi. Ve ondan sonra bir noktaya gelince, değil mi hacı? Bir noktaya gelince Tanrı bir şekilde harekete geçmesi gerekiyordu. Ve harekete geçti, araya girdi ve önlemini aldı. Çünkü düşündüklerini gerçekleştirecek ifadesi bunu onaylar nitelikte. Düşündüklerini gerçekleştirecek. Demek ki bu insanlar bir şeyleri planlıyorlardı. Bir plan içerisindeydiler. Şimdi Tanrı bizi de izliyor. Hani bir program var zaman zaman televizyonlarda, insanların yoğun bir şekilde izlediği bir program. Biri bizi gözetliyor diye. Değil mi? Biri bizi gözetliyor. Ama onun da bir süresi var. Değil mi? 24 saat boyunca, boyunca kaldıkları sürece belirli kameralarla onların bütün yaptıklarını izliyorlar. Ama Tanrı bizi her saniye, her saniyese bizi izliyor. Gözleri bizim üzerimizde. Biz bunu bazen fark etmiyor olabiliriz. Yani şunu diyebiliriz: ya Tanrı niye harekete geçmedi? Tanrı neden şu anda onu yapmadı? Ama Tanrı zamanı ve o anı, ne zaman harekete geçeceğini çok iyi bilen bir varlık hamdolsun. Bekliyor ki bizler ne zaman, belki çünkü onları da ben inanıyorum ki bekledi. Belki onlar bir şekilde yanlışlıklarını görürler ve tekrar geriye dönebilirler. Bu düşünceyle onları bir süre izledi. Gereken bilgiyi topladı. O bilgi belirli bir noktaya gelince, olgunlaşınca Tanrı hemen harekete geçti. Onun için bugün de günümüzde de Tanrı aynı şekilde iş görüyor sevgili kardeşler. Tanrı paldır küldür harekete geçip bizim önümüze geçip bize bir takım şeylerde, bir takım konularda engel olmuyor. Ne yapıyor? Bekliyor, sabırla bizi izliyor. Ta ki yanlışlığımızı görünceye kadar. Ama eğer yanlışlığımızı görmüyorsak, eğer bir geriye dönüş söz konusu değilse, ne yapıyor? Sıkıntılara girmemize izin veriyor. Öyle ki geriye dönüp zorla, artık zorunlu bir şekilde ona odaklanmamızı sağlıyor sevgili kardeşler. Yani bugün içinde bulunduğumuz bazı sıkıntıların bir nedeni var. Nedensiz hiçbir şey yok. Hepimiz eminim ki değişik sıkıntılardan geçiyoruz. Vakkas'ın geçtiği sıkıntı farklı. Şahin'in geçtiği sıkıntılar farklı. Abdullah'ın geçirdiği sıkıntılar, benim geçirdiğim sıkıntılar farklı. Hacı'nın ya da Hatun'un ya da ne bileyim Enver'in geçirdiği sıkıntılar farklı. Her birimizin geçirdiği sıkıntılar farklı. Tanrı buna izin veriyor. Neden? Gözlerimiz açılsın, bir takım yanlışlıkları görelim, kendimize gelelim ve Tanrı'ya odaklanalım. Tanrı'ya bakalım ve Tanrı'ya sımsıkı sarılalım diye değerli kardeşler. İnsanlık ailesi dünyanın dört bucağına dağılmış durumda mıdır? İnsanlık ailesi dünyanın dört bucağına dağılmış durumda mıdır? Tabii ki durumdadır. Hatta bizim bilmediğimiz öyle yerler var ki dili bile bilinmiyor, değil mi? Öyle bir halklar var, belki küçük halklar, değil mi? Afrika'nın birçok yerinde onların dili bile çözülmüş değil de. Anlatabiliyor muyum? Yani Tanrı bir şekilde, açık bir şekilde onu gösteriyor ki evet, insanlık ailesi dünyanın en icra köşesine bile gitmiş durumda, dağılmış durumda. Bugün espri olsun diye söylüyorum. Bir keresinde biz Ali ile beraber bu Wetzlar tarafında bir yere gitmemiz gerekiyordu. Orada çok küçük bir köye gittik. Ali dedi ki ya önce şimdi bir şeyler yiyelim, ihtiyacımızı yani bedensel ihtiyacımızı karşılayalım, ondan sonra gideriz diye. Ondan sonra hemen ilk planda ne geldi? Döner. Ben dedim ki ulan döner burada, bu küçük köyde dönerci nerede bulacaksın? Gidelim plus var, tengelman var, ne varsa gidelim oradan, peynir meynir, brötçüm bir şey alalım, oraya koyalım, yemek değil mi? İnanmayacaksınız, o küçücük köyde bile dönerci vardı değerli kardeşler. Yani Almanya'nın en küçük köşesine bile dönerci gitmiş durumda. Bir şekilde insanlar içinde bulundukları koşullar nedeniyle bir takım yerlere gitmek zorunda kalıyorlar. Ama burada görüyoruz ki evet, insanlık ailesi de dünyanın en icra köşesine, dünyanın dört bucağına dağılmış durumdadır değerli kardeşler. Hepimiz biliyoruz ki dil, bilmeyen bir kişinin yabancı bir ülkede ne tür zorluklar içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? İlk geldiğimiz yılları düşünelim. Yani bugün coğrafi sınırlardan çok daha etkili dil engeli var. Şimdi o coğrafi engeller bile kalktı değil mi? Berlin duvarı bile yıkıldı. İki halkı birbirine arasından ayırıyordu değil mi? Aynı halktı aslında değil mi? Arada büyük bir duvar vardı, birbirinden ayırıyordu. O duvar bile yıkıldı ama dil engeli ortadan kalkmış durumda değil. Bugün buraya bir Hindistanlı gelse, Hindistanlı kalksa burada tercümesiz bir şekilde vaaz etse, hangimiz anlayacak bunu?
Amin deriz.
Ha? Amin deriz. Küfür mü ediyor, ne söylüyor, ne ettiği belli değil. Anlatabiliyor muyum? Anlayamayız. Demek ki dil hala günümüzde en büyük engeldir. Coğrafi engellerden, o sınırlar bile birçok Avrupa Birliği içerisinde. Daha önce Fransa'ya giderken pasaport gösteriyorduk. Şimdi vın diye geçiyoruz. Hollanda'ya giderken aynı şekilde. Yani sınırlar bile ortadan kalktı ama dil engeli hala insanı insandan ayırıyor sevgili kardeşler. Bunu özel bir şekilde belirtmek istiyorum. Evet, çözüm bulmuş değil. Şimdi biz ilk baktığımızda tabii ki insanın yetenekleri bize çok üstün ve sınırsız gözükebilir. İnsanın yaşamına baktığımız zaman insan bugün aya çıkabiliyor, aya gidebiliyor. Aynı insana bakıyorsun, bu aynı insanlar gezegenlere, uydulara ne gönderiyor? Füze gönderiyor. Bir takım uydular gönderiyor değil mi? Gezegenlere uydular gönderiyor. Ve bakıyorsunuz tonlarca ağırlıkta uçakları havada uçabilmesini sağlıyor. Bunu kim yapıyor? Bunu insan yapıyor. İnsan beyni bunu yapıyor sevgili kardeşler. Ve bakıyorsunuz bilgisayarlar aracılığıyla milyonlarca insanın bir yılda çözemediği problemleri birkaç dakika içerisinde kompütürler ne yapıyor? Bu problemleri çözebiliyor. Bunun bu noktaya gelmesini sağlayan nedir? İnsan beynidir değil mi? Yani insanın beyin yapısına baktığınız zaman, insanın yaşamına baktığınız zaman gerçekten de çok üstün, çok sınırsız özelliklere sahip olduğunu görebiliyoruz. Ama buna rağmen, insanın bu tür özellikleri olmasına rağmen sevgili kardeşler, Rab Tanrı'nın bilgisiyle karşılaştırdığında, şimdi insanın bir yapısı var. Böyle bir teknolojiyi yaratabilmiş, oluşturabilmiş. Ama insanın bu yapısını, bu varlığın bu durumunu Tanrı'nın durumuyla, Tanrı'nın elde bulundurduğu olanaklarla karşılaştırdığımız zaman insan gücünün, insan beyninin ne kadar küçük kaldığını, Tanrı'yla karşılaştırıldığında ne kadar yetersiz olduğunu görebiliyoruz. Bu gerçeği ortaya çıktığını fark edebiliyoruz. Onlar kendi çabalarıyla, kendi yücelikleri için, kendine bir ün yapmak için, bir isim yapmak için bir kule dikme çabası içerisindeyken ne oluyor? Birdenbire bir mucize oluyor. İnsanlar başka başka dillerle, çeşitli çeşitli dillerle konuşmaya başlıyor ve bunun sonucunda ne oluyor? Ne oluyor? İnşaat duruyor sevgili kardeşler. Hızlı bir şekilde bir kule dikme çabası anında duruyor ve insanlar dilleri birbirlerini anlayamaz duruma geliyorlar. Tanrı dillerini karıştırıyor. Anlayamıyorlar birbirlerini. Ve ne yapıyorlar? Ayrılmak, dağılmak zorunda kalıyorlar sevgili kardeşler. Şimdi günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Yeruşalim kentinde yine buna benzer olağanüstü bir olay olmuştu. Neydi o? Yaklaşık 2000 yıl öncesi Yeruşalim kentinde de çok büyük buna benzer olağanüstü bir olay olmuştu. Yok. Neydi o? Çok önemli bir olay. Yine bu dillerle ilgili bir olay. İpucu vereyim size. Pentekost günü değil mi? Ha. Değil mi? Bak enteresan bir şey. Yaklaşık 2000 yıl önce Yeruşalim'de kilisenin doğumu olaraktan bildiğimiz Pentekost günü gerçekleşmişti değerli kardeşler. Yani kilisenin doğumu gerçekleşmişti. Yani İsa Mesih öldükten ve ölümden dirildikten 50 gün sonra olağanüstü bir şekilde gerçekleşmişti bu olay sevgili kardeşler. Ve bu olaya baktığımız zaman habercinin işte ikinci bölüme, o ikinci bölümde de insanların değişik dillerle, çeşitli dillerle konuştuklarını okuyoruz. Onlar da çeşitli dillerle konuştular. Ama aralarında orada tabii ki oradaki o diller hepsi anlaşılır dillerdi. İsterseniz bir bakın o bölüme. Bence bakmakta yarar var. Habercilerin işleri ikinci bölüme. Oradaki ikinci bölüme bakın. Şimdi 11. ayete bakalım. Dünyanın her ülkesinden, her bölgesinden dindar Yahudiler gelmişti. Ve şöyle demişlerdi 2. bölümün 11. ayetinde. Ne diyor 11. ayet?
Aramızda,
evet.
Aramızda Partlar, Medler, Elamlar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontos ve Asya elinde, Frikya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudi'ye dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar vardı aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işliyoruz.
Gördün mü? Yani bu kadar farklı diller vardı ama onlar bu dilleri anladılar. Demek ki Babil dönemiyle bu dönemi arada karşılaştırdığımız zaman öne çıkan fark neydi? Buradaki diller anlaşıldı. Ne yaptı? İnsanı dağıtmadı. Pentekost günü insanlar birleşti. Bir bütün oldular. Ama Babil olayına baktığımız zaman Babil'de insanlar dağılmak zorunda kalmışlardı. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Babil'de Tanrı'ya yaklaşmak istemeyen insan kendi insan kardeşine yaklaşamaz bir duruma gelmişti. Yaklaşamaz bir duruma gelmişti. Daha önce onlar birbirlerini anlıyorlardı ve o olay sonucunda öyle bir noktaya geldiler ki artık birbirlerine yaklaşamadılar. Birbirlerinden uzaklaşmak durumda kaldılar. Ama Pentekost gününde Tanrı'nın insana yaklaştığını ve sevinç getiren kurtuluş haberinin tüm dünyaya yayılması gerektiğini belirtmek için dillere izin vermişti. Tanrı o dilleri orada vermişti. Neden neydi? Kurtuluş haberi diğer bütün uluslara da ulaştırılsın diye. İyi haber diğer bütün uluslara da yayılsın diye Tanrı bu olağanüstü olayın gerçekleşmesini, mucizevi bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştı değerli kardeşler. Şimdi bakarsanız yasaya, Sina Dağı'nda Musa'ya verilen yasaya, yasa tek bir dilde indi değil mi? tek bir dilde indi. İbranice olarak indi. Oradaki halkın anlayacağı dilde. Ama iyi habere bakın, kurtuluş haberi tek bir dilde mi indi? İyi haberin farklı farklı dillerde indiğini görüyorsun. Demek ki kurtuluş tüm ulusları, bütün insanları içine alıyordu sevgili kardeşler. Demek ki burada bize şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İnsan kendi çabalarıyla, insan kendi çabalarıyla Tanrı katında doğru sayılması olanaksızdır. Demek ki buradaki olay şudur. İnsan kendi çabasıyla, kendi gücüyle bunu becerebilmesi, Tanrı katında doğru sayılması kesinlikle olanaksızdır. Ancak Tanrı'nın kendisi insanı haklı çıkarabilir. Tanrı'nın kendisi insanı haklı çıkarabilir. Onun için yüce olan Rab Tanrı izin verdi İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesine ve o acımasız çarmıh üzerinde ölmesine ve o ölümü, gömülüşü ve dirilişiyle de bize bu hakkı elde etmemizi bir şekilde sağlamış oldu. Demek ki günah nedir diye günahı hiç bilmeyen İsa Mesih'i bizim için günah etti, günah yaptı. Onu bizim için feda etti. Öyle ki tüm insanlık, bütün uluslar o günahın getirmiş olduğu ölüm yargısından kurtulup sonsuz yaşamın sahibi olsunlar. Demek ki bu kurtuluş haberi tek bir ulus için değil, bütün uluslar için geçerliydi. Demek ki Tanrı her milletten, her ulustan, her dilden insanlar çağırıyor. Neden? Bir tek halk yapmak için. Tüm farklı uluslardan, çeşitli dillerden insanlar çağırıyor, hamdolsun. Bunu onaylayan vahiy kesimine baktığımız zaman 7. bölüme, vahiy 7. bölümde şöyle bir ayet var. 9 ve 10. ayetler.
Buradan sonra gördüm ki her ulustan, her uygulamaktan, her halktan, her dinden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgürdür.
Bu kadar özgürdür. Demek ki çok açık bir şekilde o kalabalık, yani o son dönemde oluşacak olan kalabalığın içerisinde sadece İsrail halkı yok. Diğer bütün uluslardan, senden, benden, ondan, bundan, bütün halklardan, yeryüzünde bulunan bütün uluslardan insanların bir araya geleceğini bize söylüyor. Bu ne demektir? Bunu sağlayan kimdir? Rab İsa Mesih. İsa Mesih çarmıhta feda ettiği yaşamı aracılığıyla bu önemli ruhsal gerçeği gerçekleştirmiş oldu sevgili kardeşler. Bütün uluslardan, bütün dillerden. Evet, belki son olarak bu 5 ve 9. ayetler içerisinde bir düşünceyi öne çıkarıp noktalamak istiyorum. Bu 5 ve 9. ayetlere baktığımız zaman orada çok önemli bir ruhsal ilkeyle karşı karşıya geliyoruz. Daha önce nasıl ki Nemrut ile İbrahim arasında bir karşılaştırma yapmıştım. Nemrut kendini öne çıkarmaya çalıştı, ün yapmaya çalıştı. Ama ne oldu? Sonuç hüsranla bitti. Ama İbrahim kendini alçalttı ve Tanrı ne yaptı? Onu yüceltti ve büyük bir ulus yaptı ve o ulus aracılığıyla da birçok ulusların kurtuluşunu sağladı. Ve sonuç olarak ben şunu söylemiştim. Nemrut tarih sahnesinden kaybolup gitti ama İbrahim hala devam ediyor. İbrahim hakkında hala okuyoruz. Birçok inançlarda bile onun hakkında işitiyoruz sevgili kardeşler. Onun için aynı şekilde burada da bir karşılaştırma yapacağım. Yeşaya 14. bölümü açalım. Orada iblisin düşüşü bize açıklanıyor. İblisin düşüşü. 12. ayetle 15. ayetler arasında 14. bölüm Yeşaya 14 ayet 12'den 15'e kadar. Ne diyor orada? Oku bakalım. Ey parlak yıldız.
Ey parlak yıldız. Seher'in oğlu. Göklerden nasıl da düştün? Ey uluslar ezip geçen. Nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların topladığı dağda Safon'un durumunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak. Kendimi yüceler yücesiyle eşit tutacağım.
Ha, şimdi bu parça içerisinde, bu kısa parça içerisinde ne dikkatinizi çekiyor? Biliyorsunuz iblis değildi. Işık meleğiydi, üstün bir konumdaydı. Allah gibi olmak istedi. Onun sonucunda yere atılmıştı. Bu kısa parça içerisinde sizin dikkatinizi çeken nedir?
Bunun nasıl düştüğünü, nasıl ezildiğini ve ölüm çubuğuna nasıl düştüğünü şeytan yaptı.
Evet.
Burada iblisten bahsediliyor açıkçası.
Evet.
Yenildiğini, yenileceğini.
Evet. Ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? Bundan sonrası önemli. İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtını Tanrı'nın yıldızlarından daha yüksek koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak. Kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Nedir dikkati çeken? Evet. Bakın. Tam saydım kaç kez? Tam 5 kez ben var. Tam işte bu 5 ve 9. ayetlerdeki gerçek bu aslında. Buradaki benim sonucunda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Ama beni ortadan kaldırıp Tanrı'yı öne koyduğumuzda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Onu gösteren bir ruhsal ilke var burada. 5 ve 9. ayetler içerisinde. Ne diyor burada? Ben göklere çıkacağım. Ben tahtımı daha yükseğe koyacağım. Ben ilahların toplandığı dağda oturacağım. Ben bulutların üstüne çıkacağım. Ben kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Ben yapacağım. Şimdi bu bir nokta. Öbür nokta bu yaklaşımı Rabbimiz ile karşılaştıralım. İsa Mesih ile karşılaştıralım. Filipliler 2. bölüme bakalım. Filipliler 2. bölüme. Beş ve 8. ayetleri okuyalım orada. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun diyor. Ondan sonrası şöyle devam ediyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Buradaki fark nedir? Çok açık bir şekilde. Tam tersi var değil mi? Birinde gurur öne çıkma eğilimi, öbüründe yüksek olmasına rağmen, yüce bir varlık olmasına rağmen, yüceler yücesi olmasına rağmen kendini alçalttığını görüyorsunuz. Bakın ne diyor? Tanrı'ya eşitliği sımsıkı saracak bir hak saymadı. Yüceliğinden soyundu, boyun eğip kendini alçalttı. Öbürü ne yaptı? Ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım. Aradaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Bir yerde ben var, öbür tarafta da Tanrı önde değerli kardeşler. Bugün İsa Mesih hamdolsun ki kendini alçalttı, bize güzel bir örnek bıraktı, hizmetçi oldu önümüzde. Ama bugün günümüze baktığımız zaman ne hikmetse kimse hizmetçi olma arzusu içerisinde değil. Birçok insan bugün iş hayatında da olsun, birçok alanda hep insan kendini öne çıkarma çabası içerisinde. Hizmet etmekten çok hizmet edilmekten hoşlanan bir tutum var. İnsan alemine baktığınız zaman, bugün günümüze baktığımız zaman, ama İsa Mesih bizim hizmetçimiz oldu. Hem de yaşamı boyunca geldi, 33 yıllık yaşamı boyunca, biz son 3 yılını okuyoruz ama onun öncesi de var mutlaka. Yaşamı boyunca hizmet etti, hizmet etti ve yine kendisi için değil, başkaları için ne yaptı? Yaşamını feda etti. Recep için feda etti. Kendi için değil. Şahin için kendini feda etti İsa Mesih. Kendi için değil. Sami için feda etti İsa Mesih. Kendisi için değil sevgili kardeşler. İşte bu nedenle kutsal sözde çok açık bir dille vurgulanır. Markus 9. bölümde 35. ayette. Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin ne diyor? Hizmetkarı, hizmetçisi olsun. Şimdi burada şunu hatırlatmakta aklıma geldiği için söylemek istiyorum. Eğer hepimiz bu küçük topluluğa ait bireyleriz. Bu kilisenin her birimiz birer parçasıyız. Eğer bu kilise içerisinde bir sorumluluğun varsa, bu kilise içerisinde bir görevin varsa sevgili kardeşler, bunu yaparken başkalarını hiç dikkate almadan, onları çiğneyip geçercesine yapmayın. Bu görevi, bu sorumluluğu yerine getirirken. Eğer sorumluluk bu kürsüde vaaz vermekse, sanki yeryüzünde tek vaazcı senmişin gibi havalara girip, anlatabiliyor muyum? O tür bir tutum sergileyerekten başkalarını, diğer kilisenin diğer üyelerini ayaklar altına almayın. Eğer bu topluluk içerisinde önderlik görevi almışsan, bunu da başkalarına zarar verecek şekilde yapma. Eğer Tanrı'nın gözünde gerçek anlamda büyümek istersek, kesinlikle ve kesinlikle sevgili kardeşler, en aşağı konumda çalışmaya da razı olmamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, eğer Tanrı'nın gözünde büyümek istersek, onun gözünde onur kazanmak istiyorsak, en aşağı konumda çalışmaya da razı olmamız gerekiyor. Son bir soruyla sizi baş başa bırakayım. Büyüklük ne ile ölçülüyor? Büyüklük, daha doğrusu şöyle sorayım. Büyüklük ne ile gösterilir? Bir insan büyüklüğünü nasıl gösterebilir? Tabii yeryüzüne baktığımız zaman, değil mi? İnsan büyüklük, değil mi? Ya bak, şimdi aslında bunu ilave etmek lazım. Alçak gönüllülük içerisinde hizmet etmekle. Büyüklüğü ben nasıl gösterebilirim? Öyle sahip olduğum arabayla değil. O dünyanın şeyi odur, doğru. Aldığı arabayla övünür, aldığı evle övünür, aldığı bir takım şeylerle övünür. Değil mi? Her zaman öne çıkartır kendisini. Ama Tanrı'nın gözünde yükselmenin ölçüsü bu değil. Alçak gönüllülükle. Çünkü İsa Mesih bunu aynen bizim için yaptı. Alçaldı, öğrencilerin ayaklarını yıkadı, hizmet etti ve dedi ki, ben bunu yaptım, siz de birbiriniz için aynısını yapın. Demek ki eğer ben Rabbin önünde yükselmek istiyorsam kesinlikle alçak gönüllülük içerisinde Rabbe hizmet etmek zorundayım sevgili kardeşler. Biliyor musunuz 101. mezmurda bir ayet okuduk. Bu aslında 5 ve 9. ayetler arasındaki o düşünceyi özetleyen bir ayet olsun aslında. Bu ayeti ezberleyelim hepimiz. 101. mezmur 5. ayeti okumuştuk. Ne diyordu 101. mezmurun 5. ayeti?
Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni, kanatlanmam tepeden bakan gururlu insanı.
Bak bu ayeti mutlaka ve mutlaka yüreğinize alın. Katlanamam diyor. Tanrı söylüyor ki katlanamam, kaldıramam tepeden bakan gururlu insana. Eğer gurur önde kalırsa bu değerli kardeşler hem bizi aslında Tanrı'nın gözünde küçük düşürüyor hem de Tanrı'ya büyük oranda acı veriyor. Rabbin önünde kendinizi alçaltın, o da sizi yüceltecek ve gerekli onuru kesinlikle ve kesinlikle verecektir. Unutmayın, Nemrut tarih sahnesinden yok olup gitti. Gururun sonucu, ben sonucu. Ama İbrahim kırılması sonucu, alçak gönüllülük örneği sonucu ne oldu? Tanrı onu onurlandırdı, onu bereketledi, bereketlerin kaynağına sahip oldu ve hala aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen hala İbrahim'i anıyoruz hayatımızın her alanında sevgili kardeşler. Tabii ki seçim senin elinde. Ya Tanrı'nın tarafında olmak zorundasın ya da benim insan beninin yanında olmak zorundasın. Aynı anda Abdullah bugün söyledi, aynı anda aynı yerde olamazsın. Aynı şekilde aynı anda da bir bacak Tanrı'da, bir bacak dünyada yürüyüş gerçekleşmez. Kesinlikle ve kesinlikle sevgili kardeşler, onur kazanmanın ilkesi Rab'de eğilmek. Fiziken değil ama kalpten. Kalbin kırılmasına, eğilmesine izin vermek. Evet, bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyorum. Umarım bu sözler yüreklerde sadece kalmasın, yaşama da sokulsun, uygulansın. Çünkü uygulandıkça, yaşama sokuldukça bunun ne kadar üstün bir davranış olduğunu çok daha net, çok daha açık bir şekilde görmüş olacaksınız. Her zaman yaptığımız gibi yüreklerimizi eğelim Rabbin önünde. Sami yine duayla toplantıyı kapatır. Amin. Amin. Amin. Rab hepinizi bereketlesin ve kendi yüceliği için kullansın. Geçen pazar söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Bende değil ama Rab'de kalmaya devam edin. Televizyonlarda söylüyorlar. Beni yıkırdığımız zaman demek ki geriye dönüşü boş olmayacak sevgili kardeşler. Demek ki bir gün geldiğinde sözü ekip sözü gönderdiğimiz zaman bir gün geldiğinde sevinçle, coşkuyla biçeceğiz. Ekmeye devam edelim. Rabbin sözünü paylaşmaya, insanlarla ilişki içerisine girmeye devam edelim sevgili kardeşler. Düşün, Rabbin karşısına çıkıyorsun, huzuruna çıkıyorsun ve o sevince bakıyorsun, yaşanan sevince bakıyorsun. O sevinç içerisinde bazı yüzleri tanıyorsun. Diyorsun ki, bu benim aracılığımla iman etti. Bu benim aracılığımla Rabbin çocuğu oldu. Bu harika bir sevinç olmaz mı senin için? Sevin ki benim aracılığımla kurtuldu bu kişi. Bunu yaşayabilecek miyiz bizler? Hiçbir şekilde ben kıyaslanamaz bir sevinç bu değerli kardeşler. İşte kanıtını, bu kanıtı 8 ve 9. ayetlerde okuduk. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Yeşaya peygamber 730 yıl öncesi bir peygamberlikte bulunmuştu, biliyor musunuz? Orada demişti ki, aynı bu ifadeyi kullandı 35. bölümde, 6. ayette. O zaman topal adam diyor, geyik gibi sıçrayacak. Yeşaya peygamber bunu çok daha önceden bildirdi. Yeşaya 35 ayet 6. Yıllarca tapınağın dışında pinekleyen bu adam, iyi haber sonucu yepyeni bir yaşama adım atıyor. Yürüyor, sıçrıyor ve tüm varlığıyla Tanrı'yı yüceltiyor. Demek ki